Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini bu çerçeve içerisinde Türkiye'deki güçlü demokrasinin tarihi köklerini, tecrübesini ele almaya, anlamaya, anlatmaya ve buradan günümüze ilişkin dersler çıkarmaya, ortak bir mutabakat çerçevesini güçlendirmeye gayret eden bir perspektif geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye demokrasi halihazırda yürütülen olağanüstü dış kampanyalara, terör kampanyalarına, darbe teşebbüslerine rağmen bunları bertaraf edecek bir güce, bir hayatiyete, bir dinamizme sahip olduğunu gösterdi. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te Türkiye demokratik bir şekilde yeniden seçimlere gidiyor. Bu seçimlerin sonucunda da hem Cumhuriyet'in hem demokrasimizin daha güçlü bir şekilde devam edeceğine emin bir şekilde yarınlara bakıyoruz. Bu bakımdan 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı-Türk modernleşme hareketlerinin, reform hareketlerinin ele alındığı bu çerçeve içerisinde anayasal devlet olma, demokrasi mücadelesine, hürriyet mücadelesine katkıda bulunan devlet adamları, fikir adamları, dergiler, siyasi partiler, siyasi hadiseler etrafında dolaştığımız programımızda milli mücadele dönemini ele alıyoruz. Milli mücadele dönemi de bu bakımdan çok kıymetli. İşgal tehdidine, devletin tasfiye edilme tehdidine rağmen ortaya çıkan milli iradeyle, milli hakimiyetle meselelerimizi çözme gayretinin ne kadar derinlere kök saldığını bize milli mücadele dönemi öğretiyor. Ve milli mücadele dönemi bizim de başka hani mazlum ülkelerin de örnek teşkil edeceği bir mücadele stratejisine, mücadele değerlerine dayanıyor. Evet, bu milli mücadele içerisinde Mondros Mütarekesi'nden sonra yaşanan yerelleşmeden bölgeselleşmeye, bölgeselleşmeden milli ölçekte birleşme ve merkezileşme gayretlerine baktık. Buradaki özellikle karakol cemiyeti etrafında İttihat Terakki'nin alternatif çabasına baktık. Mustafa Kemal Paşa'nın bu alternatif çabayı, yani İttihat ve Terakki'nin milli mücadelenin perde gerisinde durarak asıl yöneticisi olma gayretine müsaade etmeyişine erken tarihten itibaren bu arada yaşanan mücadele ve gerginlikleri ele aldık. Tabiatıyla sadece bundan ibaret değil bu gerginlikler. Bu yerelleşmeden bölgeselleşmeye geçerken, bölgeselleşmeden milli ölçeğe geçerken birçok endişe, korku, gerginlik söz konusu oluyor. Bu bahsettiğimiz mücadele de tabiatıyla bunları daha ağır bir şekilde yaşamaya sebebiyet veriyor. Bütün bunlar olurken Mütareke İstanbul'unda milli mücadeleyi destekleyenler ve işgal baskısıyla, işgal kuvvetleriyle işbirliği yaparak bir çözüm bulunabileceğini düşünen aktörlerin mücadelesi devam ediyor. Bu arada sahada bu yerel odakların hangi tarafa katılacağı, aralarındaki güvensizlikler, silahlı grupların yine düzenli orduya ve devlete bağlılığının tesis edilmesindeki zorluklar milli mücadelenin ana konuları arasında yer alacaktır. Ama bütün bunların etrafında bütün bu mücadeleler yürütülürken bu mücadelenin arkasında hani Amasya Tammin'de ortaya konulduğu gibi milleti yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır perspektifi baştan beri meşruiyeti sağlayan temel düşünce noktası oluyor. Bu hareketin meşruiyetini millet iradesine dayandıracağına ilişkin ilk belgelerden biri 21-22 Haziran 1919 gecesi kaleme alınan Amasya genelgesidir. Mustafa Kemal Paşa genelgede vatanın bütünlüğünün ve istiklalinin tehlike altında olduğunu ama İstanbul'daki merkezi hükümetin üzerinde bulunan sorumluluğun gereklerini yerine getirmediğini belirttikten sonra şu değerlendirmeyi yapıyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve vaazını derpiş etmek ve sadai hukukunu cihana eşittirmek için her türlü tesir ve murakabeden azade bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. Bakınız geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Burada her türlü tesirden azade diyor. Yani bu her türlü tesirden azade dediği aslında özellikle bu işgal kuvvetlerinin baskısının dışında onlardan etkilenmeyecek, esas itibariyle de milletin hakkını, hukukunu, iradesini korumak gayretinde olacak bir milli heyetin teşkili. Yani milli heyetin teşkili dendiğinde işte Amasya Tamimi'nden itibaren burada bu bahsettiğimiz bu yerel direniş odaklarının bir araya getirilmesi ve milli ölçekte birleştirilmesi temel amaç. O yüzden bu önce Erzurum'da bölgesel hüviyette Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i bir araya getirmek, sonra Sivas'ta milli ölçeğe yönelen, nihayetinde de Büyük Millet Meclisi'nde tamamlanacak bir stratejik çerçeveyi de önümüze koymuş oluyor. Yani baştan itibaren milli mücadelenin, Anadolu'da başlamış olan bu milli mücadelenin farklı yerlerde, yerel odaklarda milli ölçekte bir araya getirilmesi, merkezileştirilmesi, birleştirilmesi için Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, bu Amasya Tamimini imzalayanların net bir stratejileri var. Fikir Erzurum'da vücut bulacak, İstanbul hükümetine paralel bir heyeti temsiliye oluşacaktır. Meclis-i Mebusan'ın bir an önce açılması görüşü dile getirilecektir. Kongre bitiminde bu konu özellikle vurgulanır. Bir an önce milli iradenin duruma el koyması istenir. Erzurum Kongresi'nde seçim konusunun ve Meclis-i Mebusan'ın bir an önce açılmasının önemli vurgulandığı günlerde Damat Ferit Paşa'nın 3. hükümeti 27 Temmuz 1919'da seçim kararı almış ama bu konuda gönülsüz davrandığı için seçim konusunda kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır. Yine geçtiğimiz programlarda ifade ettik, özellikle İstanbul'da Damat Ferit Paşa'nın hükümetleri yani hem milli iradenin ortaya çıkmasını engelleyecek, hem Anadolu'daki milli mücadeleyi engelleyecek, hem yerel düzeydeki, hem bölgesel düzeydeki, hem de bu milli bir karakter kazanma yönünde gayret sarf eden hamleleri engelleyecek bir yerde duruyor. Ve karşı koyamadığında da işte burada seçim konusunda olduğu gibi böyle bir karar almış gibi görünüyor. Ama fiilen onu hayata geçirmemek için gayret sarf ediyor. Diğer taraftan da Anadolu'daki milli mücadeleyi, bu mücadeleyi yürüten kesimleri bertaraf edecek, onları engelleyecek, hatta işte tutuklatacak işgal kuvvetleriyle beraber bir ayrı gündemleri de var. 4-11 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde de seçimler konusuna özel bir vurgu yapılacaktır. 5 Eylül'de yapılan ikinci toplantıda Kongre heyeti adına padişaha gönderilmesi kararlaştırılan telgrafta Sivas Kongresi'nin toplanması hükümetin kanunu esasiye aykırı olarak seçimleri yapmayıp Meclis-i Mebusan'ı toplamamasına dayandırılacaktır. Bu fevkalade önemli. Çünkü işgal kuvvetleri de onlarla işbirliği yapmak isteyen çevreler de milli iradenin temsilcisi olan meclisin ortada olmadığı bir iklimi tercih ediyorlar. Çünkü böyle olunca idareye, yönetime istediklerini yaptırma imkanı var. Halbuki milletin temsilcisi olan bir meclis olsa İdare, hükümet ona hesap vermek zorunda olacağı için ister istemez milletin menfaatini, milletin hakkını, hukukunu koruyan meclise karşı hesap vereceği için bu işgal kuvvetlerinin milli menfaatle bağdaşmayan arzularını yerine getirmekten uzak durabilecek. O yüzden işgal kuvvetleri de meclisin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bir oyalama taktiği içindeler. Telgraf'ta bu husus özellikle belirtiliyor ve bir an önce meclisin milli iradenin gerçekleşmesi isteniyor. Sivas Kongresi sonunda 11 Eylül 1919'da yayınlanan beyannamede, Erzurum Kongresi sonunda yayınlanan beyannamede de yer alan ve halk iradesine bağlılığı yansıtan madde aynen muhafaza ediliyor ve tekrar ediliyor. Kongrede ayrıca Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulurken İttihat Terakki'nin ihyasına çalışılmayacağı ve seçimlerde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin temsilcilerinin seçilmesi için çaba sarf edileceği de özellikle vurgulanıyor. Yani burada artık girişte söylemiştik Amasya Tamimi'ni. Amasya Tamimi'ndeki hedef orada ortaya konulan milli temsil heyetinin nihai aşaması, meclisin ortaya çıkması. Meclis marifetiyle bu mücadelenin demokratik bir meşruiyetle birleşmesi ve yönetilmesi planlanıyor. Bu istikamette de adım adım ilerleniyor. Bütün bunlar yapılırken de İstanbul hükümetine, kamuoyuna bu açıkça deklare ediliyor. Tabii milli mücadelenin önemli yönlerinden birisi de ister istemez İstanbul ile ilişkiler oluyor. Bu meseleye de biraz bakabiliriz. Sivas Kongresi'nin hemen ertesinde Anadolu Direniş Hareketi ile İstanbul hükümetinin ilişkileri gerilmeye başlıyor. Daha da geriliyor. Mustafa Kemal Paşa artık milli mücadeleye açıkça karşı çıkan damat Ferit Paşa hükümetiyle tüm ilişkilerini kesmiş. Gücü yalnızca İstanbul ve çevresiyle sınırlı kalan damat Ferit Paşa hükümeti Anadolu'nun bu baskısı karşısında 1 Ekim 1919'da istifa etmek zorunda kalmıştır. Ertesi gün yeni hükümeti Sivas heyeti temsiliyesi ile daha ilişkileri tesis edebilecek olan Ali Rıza Paşa kuracaktır. Bu hükümet döneminde İstanbul ile Anadolu'daki hareket arasındaki ilişkiler önemli ölçüde yumuşayacaktır. Dediğimiz gibi özellikle damat Ferit Paşa hükümetleri Anadolu hareketine, milli mücadeleyi işgal kuvvetleriyle işbirliği halinde etkisiz kılmaya çalışıyorlar. Böyle olunca da tabiatıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti de işte Amasya, Erzurum, Sivas hattında gelişen bu cemiyet de hükümetle ilişkilerini kesiyor. Ama tabii artık yeni bir güç dengesinin ortaya çıkmaya başladığını nereden anlıyoruz? Bu güç dengesinin neticesinde Mustafa Kemal Paşa, Anadolu Rumeli ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul hükümeti ile ilişkilerini kestiğinde İstanbul hükümeti artık kendini devam ettiremiyor. İstifa etmek durumunda kalıyor ve onlarla daha iyi ilişki geliştirebilecek Ali Rıza Paşa tercih ediliyor. Bu güç dengesinin değişmeye başladığını, Anadolu'daki hareketin ağırlığının giderek arttığını bizlere gösteriyor. Ali Rıza Paşa hükümeti 7 Ekim 1919'da bir kararname yayınlayarak Meclis-i Mebusan'ın yeniden açılacağını duyurmuştur. Böylece Anadolu'dakilerin arzusu hükümet eliyle, İstanbul hükümeti eliyle hayata geçiyor. Hükümet ayrıca Sivas heyeti temsiliyesi ile ilişkileri yumuşatacak. İki yönetimin temsilcilerini 20 Ekim 1920'de Amasya'da görüşmeye davet edecektir. İki heyet burada görüşecek. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduh ve Vasıf Karakol beylerin İstanbul hükümeti adına da Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı bu görüşme sonucunda İstanbul hükümeti Sivas heyeti temsiliyesini tanımış ve Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın toplanması için mebus seçimlerinin bir an önce yapılması kararı bağlanmıştır. Evet, artık bu tabiatıyla özellikle bu heyeti temsiliyenin Anadolu'da giderek etrafında toplanılan, hiyerarşiyi kuran bir noktaya gelmesini temsil ediyor. Artık bu güç dengesini İstanbul hükümeti kabul ediyor ve onların taleplerini yerine getiriyor. Onların da temel talebi seçimlerin yapılması, meclis-i mebusanın toplanması. Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa hareketine meşru bir zemin kazandırabilmek için daha başından itibaren önce bir meclisin toplanması ama İstanbul'da değil, Anadolu'da toplanmasını istiyordu. Bu konuda Mustafa Kemal Paşa Heyet-i Temsiliye'yi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ikna edemeyecektir. Onlar ısrarla bu meclisin İstanbul'da toplanmasını isteyecekler. Böyle olunca da meclisi mebusan İstanbul'da toplanacaktır. Tabi İstanbul'da toplanmasının nihayetinde bu mücadelenin İstanbul'da yürütülemeyeceğini gösteren sonuçlarıyla yine belki bir zaman kaybına yol açmakla beraber nihai olarak siyasi olarak Mustafa Kemal'in tezini ve Anadolu'daki hareketi güçlendirecek bir sonucu olacaktır. Malum İstanbul'da Meclis-i Mebusan toplanacak. Milli bir tavır takındıkça, milletin hakkını, hukukunu korudukça, misak-ı milliyi ilan ettikçe, Ankara ile ilişkilerini güçlü bir şekilde devam ettirdikçe, işgal kuvvetleri buna daha fazla tahammül edemeyerek İstanbul'u işgal ederek Meclis-i Mebusan'ı da basmak suretiyle ortadan kaldıracaktır. Bu tabiatıyla suyun tamamen artık Anadolu hareketine, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ve dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın tezleri istikametinde akmasına yol açacaktır. Artık çok net olarak İstanbul'da milli mücadeleyi yönetmek namına, milletin hak ve hukukunu korumak namına, siyaset namına bir şey yapılamayacağı, işgal kuvvetlerinin hakimiyetinin dışında bir alanda bulunmak lazım geldiği ortaya çıkacaktır. Bu Meclis-i Mebusan'ın basılması ve dağıtılmasıyla beraber. Evet, dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.